Musa peygambere vahiy yoluyla verilen kutsal kitabın ilk beş kitabına Tevrat denmektedir. Tevrat İbranice'de öğretiş anlamına gelen Tora sözcüğünden türemiştir. Kutsal kitabın ilk beş kitabına Pentatük adı verilir. Musa tarafından İsa'dan önce 1450 yılları dolayında kaleme alındı. Yani günümüzden aşağı yukarı 3500 yıl kadar önce. Ama ilhamı veren kutsal ruhtur, Tanrı'nın ruhudur. Kutsal yazılarda bu kitaplar yasa kitapları olarak da tanımlanırlar. Tevrat'ın ilk kitabı yaratılıştır. Yaratılış kitabı insanın yaratılışını ve daha sonra günaha düşüşünü ele almaktadır. Birçok olayların başlangıcı bu yaratılış kitabında kaydedildiğine göre kitap bir açıdan başlangıçlar kitabı olarak da görülür. Yaratılış kitabında aynı zamanda İbrahim peygamberin soyundan gelecek bir ulusun başlangıcını görüyoruz. Aslında onların bir insan kalabalığı olarak Mısır'dan çıkışlarına ve daha sonra yavaş yavaş bir ulus haline geldiklerine Musa'nın ikinci kitabı olan Çıkış kitabında tanık oluyoruz. Tam anlamıyla İsrail ulusu daha kurulmamıştı çünkü vaat edilen ülkeye girmemişlerdi. Yaratılış kitabının sonunda onların 70 kişilik bir aile olarak Mısır'a göç ettiklerini okuyoruz. Çıkış kitabında onların bir ulus haline geldiklerine tanık oluyoruz. Mısır'da köle olarak eziliyorlar. Sonra Tanrı Musa peygamberi kullanarak onları bu kölelikten kurtarıyor. Onları çölden geçirip mucizevi bir şekilde besleyerek vaat edilen ülkeye doğru yönlendiriyor. Çıkış kitabının sonunda onları Sina Dağı'nın eteklerinde buluyoruz. Tanrı onları vaat ettiği ülkeye götürmek için hazırlıyor. Tevrat'ın üçüncü kitabı olan Levililer de bu halkı Sina Dağı'nın eteklerinde bekler durumda görebiliyoruz. Onlar beklerken Tanrı da Musa peygamber aracılığıyla on buyruğu ve diğer yasaları veriyordu. On buyruğu biliyorsunuz çıkış kitabında vermişti. Tapınma çadırını onlara Rab ile buluşabilecekleri bir yer olarak verdi. Buluşma çadırında nasıl tapınılması gerektiğini onlara açıkladı. Tanrı onları kendisine çağırdı ve ona nasıl yaklaşmaları gerektiğini açıkladı. İşte yorumuna başladığımız Tekvin'in dördüncü kitabı olan Sayılar kitabında ise İbrahim peygamberin torunları olan İbranilerin Sina Dağı'ndan ayrılıp Kadeş Barnea yönüne doğru ilerlediklerini görüyoruz. Kadeş Barnea'daki başarısızlıklarından sonra yola çıkmış olan o ilk kuşak ölünceye kadar çölde dolaşmak zorunda kaldılar. Çölde dolaştıkları o yıllar acılarla, elemlerle ve Tanrı'dan uzaklaşma olaylarıyla doluydu. Sayılar kitabının konusu yabancının yolculuğu diye özetlenebilir. Burada Tanrı'ya ait olan ve bu dünyada yabancı olarak yaşayan Mesih imanlılarının yaşamdaki ilerleyişleri, dolaşmaları, çalışıp didinmeleri, ruhsal savaş sürdürmeleri, tanıklıkları ve Rab'be tapınışları resimlenmektedir. Yani Sayılar kitabı bu dünyada yaşamakta olan Mesih imanlılarının el kitabıdır diyebiliriz. Gideceğimiz yön, harita ve pusula hep Rabbin elindedir. Bu dünyanın mecazi anlamındaki çöl hayatında Tanrı'nın bize verdiği bir haritadır. Bugün bize de yardım edebilecek niteliktedir bu kitap. İbranilerin bu olaylardan öğrendikleri dersleri biz de bugün öğrenmeliyiz. Tanrı bu yazıların bu amaçla kaydedilmesini öngördü. Yeni antlaşmada bu yazılara ilişkin şunlar yazılıdır. Önceden ne yazıldıysa bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. Bu kişilerin hepsi ölünceye kadar imandan ayrılmadılar. Vaat edilenlere kavuşmamış ama bunları uzaktan görüp selamlamış olarak yeryüzünde yabancılar ve konuklar olduklarını açıkça kabul ettiler. Sevgili kardeşler, size yalvarıyorum. cana karşı savaşan bedensel tutkulardan kaçının, çünkü bu dünyada yabancılar ve konuklarsınız. Ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti, çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller, dedi İsa Mesih Yuhanna 17. bölümde. Günümüzde elde edilen arkeolojik kazılardan elde edilen verilere göre bu beş kitabın Musa tarafından yazıldığını kanıtlamaktadır. Kutsal kitaba gerçekten inanan kişiler bu beş kitabın Musa peygamber tarafından kaleme alındığını bilir ve buna iman ederler. Şimdi dikkate alınması gereken noktalara bakalım. Sina Dağı'ndan Kadeş'e olan uzaklık aşağı yukarı 300 kilometre dolayındadır. O günlerdeki yolculuğa göre 10-11 bilemedim 15-20 günlük bir yolculuktu bu. Buna rağmen İbraniler bu yolu kat etmek için 30 gün Kivrot'ta kaldıktan sonra 40 yıl harcadılar. Yani normalde 40 günlük bir yolculuğu 40 senede yaptılar. Neden? Çünkü onların vaat edilen ülkeye varmak amacıyla başlattıkları yolculuk sonunda itaatsizliklerinden ve imansızlıklarından dolayı başıboş bir dolaşmaya dönüştü. Tanrı'nın onlara vaat ettiği ülkeye girmekten geri durdukları için Kadeş'ten daha ileriye gidemediler. Dolaşmalarının sonucunda başladıkları yere Kadeş'e döndüler. Bunun nedeni, evet, itaatsizlik ve imansızlıktı. Onların itaatsizliği ve imansızlığı onların 40 yıl çölde boşu boşuna, başıboş dolaşmalarına neden oldu. Sayılar kitabının ilk bölümünde kaydedilen nüfus sayımı ile 26. bölümde yapılan nüfus sayımı arasında İsrailoğullarının 39 yıllık bir zaman süresi içinde çölde nasıl dolaştıklarının bir ilahi tarihçesini görebiliriz. Unutmayalım ki tapınma çadırı kurulduktan ve gereken yasalar verildikten hemen sonra İsrailoğulları vaat edilen ülkeye varmak amacıyla Sina Dağı'nın eteklerinden yola çıkmışlardı. Kaydedilen her iki sayım rakamlarına bakacak olursak sayılarının korkunç şekilde azalmış olduğunu fark edeceğiz. Birinci bölümün 46. ayetinde diyor ki savaşa çıkabilecek olan adamların sayısı 603.550 idi. 26. bölümün 51. ayetinde bu sayının 601.730'a indiği görülüyor. Yani 1820 savaşacak adam kaybolup gitti. Tanrı'nın onlara verdiği buyruk neydi? Verimli olup çoğalın. Ama çöldeki yolculukları sırasında İsrailoğulları çoğalacakları yerde azalıyorlardı. Nüfus sayımı Mısır'dan kaç kişinin çıktığı konusunda bize yaklaşık bir rakam verir. Mısır üzerinde uzun araştırmalar yapmış olan Dr. Melvin gerçek anlamıyla bir bilim adamıdır. Bu adam daha sonra Uluslararası Standart Kutsal Kitap Ansiklopedisi'nin editörlüğünü yaptı. Bir arkeoloji uzmanı olarak ona taş çıkaracak kimse yoktur ama bu gibi uzmanlara özgü bir kuru anlatım stili vardır. Ancak onun söyleyeceklerini dinleyebilecek kadar sabrınız varsa ondan müthiş bilgileri elde edebilirsiniz. Ben şahsen onu çok ilginç buldum. Doktor Melvin diyor ki 600 bin savaşçı var idiyse bunların toplam olarak yaklaşık 400 bin eşleri olmalıydı. Yaşlıların sayısını 200 bin olarak belirledi. Çocukların sayısını da 800 bin. Bunların yanı sıra karışık bir insan topluluğu da vardı. Onları da 100 bin kişi olarak hesapladı. Toplam olarak 2 milyon 100 bin kişi söz konusu oluyor. Bu rakam tabii ki Levi oymağını hesaba katmıyor. Tahmini bir rakam verecek olursak Mısır'dan çıkanların sayısı aşağı yukarı 3 milyon dolayındaydı. Bu kitapta aynı zamanda bize yardımcı olabilecek 3 örnek verilmektedir. Bunlardan ikisi tapınma çadırını ve çölde konakladıkları zaman nasıl konakladıklarını gösterir. Üçüncü resim ise çölde ilerlerken hangi sıraya göre yürüdüklerini gösterir. bu insanların düzensiz bir insan kalabalığı olarak çölde ilerlediğini asla düşünmeyiz. Düşünemeyiz. Bunlardan daha düzgün şekilde yol alan bir insan topluluğunu düşünemeyiz. Asker biçimi yürüyorlardı. Bu kitabı çalışırken, yani Musa'nın dördüncü kitabı olan Sayım ya da Sayılar kitabını çalışırken, Tanrı'nın bu düzenin korunmasında özen gösterdiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Tanrı'nın yöntemi her zaman böyledir. Kiliseye, yani inanlılar topluluğuna hitap ederken şöyle dedi: her şey uygun ve düzenli olsun. 1. Korintoslar 14 okuyoruz bunu. Rabbimiz düzen tanrısıdır. Bir çiçeğin yapraklarını aralayıp da ne şekilde düzenlendiğini hiç gördünüz mü? Çiçekleri bile en düzenli, en güzel şekilde bir araya topladı. Ya da bir ağacın yapraklarını, dallarını, köklerini nasıl düzenlediğini hiç fark ettiniz mi? Çarşıdan aldığınız lahana, marul ve herhangi bir sebzeye ya da meyveye bakabilirsiniz. Her birinde Rabbin düzenli ayarlamasına tanık olacaksınız. Evrenin bile ne kadar bir düzen içerisinde çalıştığını her gün daha çok fark ediyor bilim adamları. Gezegenler birbirlerine çarpmıyor. Yıldızlar birbirlerine çarpmıyorlar. Her şey kendi yörüngesinde düzenli şekilde yürüyor. Neden? Çünkü Tanrı onları bu şekilde düzenledi. O düzen tanrısıdır. Gerçekten dikkate değer bir evren içerisinde, muhteşem bir düzenle çalışan bir evrende ve dünyada yaşamaktayız. Mezmur yazarı ne diyor? Akılsız içinden der ki Tanrı yoktur. İnsanlar yoldan çıktı, iğrençliğin ardına takıldı, iyilik yapan yok. Ancak akılsız bir kişi ateist bir görüşe sahip olabilir. Tüm evren Tanrı'nın var olduğunu bağıra bağıra duyuruyor. Evrendeki düzen bunun kanıtıdır. Bu muhteşem evrenin içindeki şaşırtıcı güç, onu yöneten bir kişinin var olduğunu duyuruyor. Sadece bir kişi olduğunu haykırmıyor, bu kişinin müthiş bir dahi olduğunu da bildiriyor. Sayılar kitabını 3 kesime ayırmak mümkündür. İlk 12 bölümde İbranilerin o büyük yürüyüşleri yer alır. 13. bölümden 25. bölüme kadarki yerlerde bu halkın 40 yıllık çölde dolaşmaları yer alır. 26 ile 36 bölümler arasında da diyara giriş aktarılıyor. Grekçe olarak yazılan Septuagint çeviride Sayım kitabının ismi Aritmoi olarak bilinir. Bunun anlamı aritmetik diye algılanmalı. Kitabın adı 1 ve 26. bölümlerde kaydedilen nüfus sayımından kaynaklanıyor. Sayım kitabında yer alan olaylar çıkış kitabındaki olayların devamıdır. Eski antlaşmadaki Pentatük kitap serisinin 4. kitabıdır bu. Belki hatırlayacaksınız, Pentatük'ün ilk kitabı olan Yaratılış kitabında insanın yaratılışını ve daha sonra günaha düşüşünü okumuştuk. Birçok olayların başlangıcı bu Yaratılış kitabında kaydedildiğine göre kitap bir açıdan başlangıçlar kitabı olarak görülür. Yaratılış kitabında İsrail ulusunun başlangıcını görmüştük. Aslında onların bir insan kalabalığı olarak Mısır'dan çıkışlarına ve daha sonra yavaş yavaş bir ulus haline geldiklerine çıkış kitabında tanık olmuştuk. Tam anlamıyla İsrail ulusu daha kurulmamıştı çünkü vaat edilen ülkeye girmemişlerdi. Çıkış kitabında onların bir ulus haline geldiklerine tanık oluyoruz demiştim. Leviler kitabında İsrailoğullarını Sina Dağı'nın eteklerinde beklerken görebiliyoruz. Sayım kitabında ise İsrailoğullarının Sina Dağı'ndan ayrılıp Kadeş Barnea yönüne doğru ilerlediklerini görüyoruz. Evet, bu kitabın konusu yabancının yolculuğudur. Burada Tanrı'ya ait olan ve bu dünyada yabancı olarak yaşayan imanlıların hayattaki ilerleyişleri, dolaşmaları, çalışıp didinmeleri, savaş sürdürüşleri, tanıklıkları ve Rabbe tapınışları resimlenmektedir. Yani bu dünyada yaşamakta olan Mesih imanlılarının el kitabıdır bu kitap diyebiliriz. Geleceğimiz yön, harita ve pusula hep Rabbin elinde. Evet, bu kitabın konusu yabancılığın yolculuğu diye özetlenebilir. Şimdi Sayım kitabının 1. bölümüne bakalım. Birinci bölüm birinci ayette şöyle diyor. İsraillilerin Mısır ülkesinden çıkışlarının ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü Rab, Sina çölünde buluşma çadırında Musa'ya şöyle seslendi. Evet, birinci bölümün konusu ilk nüfus sayımıdır. Tanrı Musa'ya çölde konuştu ama yine de unutmayalım ki çölde Rabbin buluşma çadırı vardı ve bu çadır içinde huzurunun bulunduğu yerde konuştu. Buna benzer biçimde Rabbin kilisesi de mecazi anlamında dünyada ruhsal açıdan çöl gibi bir yerdir. Rab İsa kendisine ait olanlar için şöyle dua etti. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Hatırlamalıyız ki kilise yani imanlılar topluluğu bugün dünyada, dünya içindedir. Ama dünyaya ait değildir. Tanrı buluşma çadırında Musa'ya konuştu. Bugün Tanrı'nın tapınağı taştan yapılan bir bina değil, insan bedenidir. Kiliseden söz ettiğimiz zaman aslında bu binadan, taştan binadan söz etmiyoruz. Kilise aslında inanlılar topluluğudur, insanların buluştuğu yerdir. Etten ve kandan oluşan bir tapınaktır. Kiliseyi oluşturan Mesih imanlarından oluşan, diri taşlardan oluşan bir tapınaktır. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Mesih İsa'nın kendisi köşe taşı olarak elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te bina ediliyorsunuz diyor Elçi Pavlos Efesoslar 2. bölüm 19-22. ayetlerde. Bugün kilise Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işlerin yolunda yürüyelim diye Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseri insanlardan oluşmaktadır. Evet, Rab Musa'ya seslendi ve şöyle dedi. Bütün İsrail topluluğunun boylarını ve ailelerinin sayımını yap. Bütün erkekleri adlarıyla say. Sen ve Harun İsraillilerden savaşabilecek 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın. Sayım 1. bölüm 2 ve 3. ayetler. Rabbin buyruğu kesindir. İsrail oğullarının sayısı belirlenmelidir. Amaç savaşa hazırlamak. Bir ordu hazırlanacaktır ve sayım ailelere, oymaklara göre yapılıyor. Ordunun amacı savaşmaktır. Daha önce İsrailoğulları Mısır'da köle olarak 430 yıl yaşamışlar ve savaşmasını bilmedikleri için Rab onların yerine onlar için savaşmıştı. Şimdi Mısır'dan çıkıp özgürlüklerine kavuştuklarına göre düşmana karşı kendileri savaşacaklar ama yine de onları ayakta tutacak olan Tanrı'dır. Önlerinde bir sürü düşman vardır. Sen ve ben kardeşim. Mesih'in izleyicileri olarak bu dünyada yaşıyoruz ve İsa Mesih'e ait olduğumuz için dünyada düşmanlarımız vardır. Mesih imanlılarının düşmanları insanlar değildir. Ruhsal düşmanlardır. Efesoslar mektubunun 6. bölümünde bu düşmandan ve ruhsal savaştan söz edilmektedir. Şöyle yazar. Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine karşıdır. Tanrı sonsuz ve muhteşem inayeti sayesinde bizi kurtardı ama unutmayalım ki sen ve ben bu kötü dünya içinde yaşamaktayız. İsrailoğulları gibi biz de bir çeşit çölde seyahat etmekteyiz. Ruhsal hayat konusunda hiçbir verimliliği olmayan, günah içinde kaybolmuş bir dünyada yaşamaktayız. Evet, Tanrı o harika inayetiyle bizi kurtardı ama bu kurtulmuşluk içinde iman hayatımızı yaşarken bir çöl içinde düşmanlarımızla yüz yüze olduğumuzu unutmayalım. Pavlos, genç bir ruhsal çoban olan Timoteos'a şunları yazdı. Mesih İsa'nın iyi askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Bir önceki mektubunda Timoteos'a şöyle der Pavlos. İman uğrundaki iyi mücadeleyi sürdür. sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. Şimdi çöldeki duruma dönelim. İsrailoğulları Mısır'dan çıkalı ilk kez savaş konusunu duyuyor. Çalışmakta olduğumuz bu kitapta savaş seslerini duyacağız. Savaşları, savaş borularını, devleri göreceğiz. Ruhsal açıdan baktığımız zaman senin ve benim de buna benzer bir ortamda olduğumuzu hemen görebiliriz. Günümüzde bazı kişiler esenlik dersek her şey esenlik olacakmış derler. Oysa esenlik demekle hiçbir zaman esenlik olmaz. Barış olsun demekle barış olmuyor. Bazıları savaşmayalım ve sadece sevelim diyorlar. İyi bir niyet. Ama kötü bir dünya içerisinde sadece iyi niyet yetmiyor. Kötüler iyilere her zaman saldıracaktır. Hatta barış barış diye haykırarak yürüyüşe çıkanlar bile zorbaça davranıyorlar. Yeşil Barış adında bir kuruluşun üyeleri kaç kez kaba güç kullanarak insanlara ve korumakta olduklarını iddia ettikleri hayvanlara bile zarar vermişlerdir. Neden? Çünkü barışın, esenliğin önce insanın yüreğinde başlaması gerekir. Yürekte barış yoksa barış barış demekle barış olmuyor. Yürekte esenlik yoksa esenlik demekle esenlik olmuyor. İşte bu yüreğe de barış getiren, esenliği getiren Tanrı'nın kendisidir. Demek ki insan yüreğinde, yaşamında barışı ve esenliği yaşayabilmesi için önce Tanrı'ya dönmesi gerekir.